Merhabalar, Vitamin Giller'in sunduğu Homeopati Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Selin Aktar. Bugün Serdar Büyüközer'le ilk yardım ilaçlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Serdar Bey, sanırım Mercury's'ten başlıyoruz.
Bugün evet, Mercury's diye bir ilacımız var. Mercury, civadan elde edilen bir ilaç. Biliyorsunuz civa eskiden termometrelerde kullanılırdı. Merkürün yükselicine ihtiyaç duyan hastalar da bu termometre gibi inişi çıkışı olan sıcaklığa, soğukluğa çok hassasiyet gösteren insanlar. Buradan hemen aklımıza böyle acaba bu kişinin ihtiyacı olan ilaç Merkürün ismi diye gelebilir. Homeopatinin ilk keşfedilen ilaçlarından biri Merkürün. Civa, materyal civa, yani termometrenin içindeki hani kırıldığında yere düşüp damla şekli alıp çocukken oynadığımız o civa, eskiden frenge hastalığının tedavisi için kullanılmış doğrudan. Fakat aslında civa son derece zehirli bir madde. Frenginin semptomlarını baskılıyor idi civa aslında, iyileştirmiyordu. Fakat Hahnemann, Mercurius'ten homeopatik ilaç yapıp, civanın homeopatik formunu yani Mercurius ilacını frenge hastalarına vererek frengiyi gerçekten iyileştirdi. Kalıcı olarak iyileştirdi. Peki biz ilk yardımda ne zaman kullanacağız? Aslında Mercurius homeopati açısından da bir ilk yardım ilacı pek sayılmaz. Daha çok yani daha doğrusu bir hani kaza ve yaralanma ilacı değil. Normalde de böyle bademcikler şiştiği zaman, tükürük bezleri şiştiği zaman, kaba kulak gibi, bademcik enfeksiyonu gibi durumlarda, ağızda metalik bir tat, bol tükürük, kötü koku olduğunda, yutkunmayla kulağa ve boyuna vuran ağrılar olduğunda kullanılan bir ilaç. Bunu peki madem durum buysa niye ilk yardım kategorisinde anlatıyoruz? Çünkü çocukların çok sık de böyle boğaz enfeksiyonu olabiliyor veya işte kaba kulağa yakalanabiliyorlar. O yüzden hani annelerin bu ilacı tanımasını ve evlerinde bulundurmasını öneriyoruz. Ama tabii böyle homeopati konusunda tecrübesi düşük olan annelerin kafalarına göre vermelerini önermiyoruz. Ama işte homeopat bu durum Mercurius için uygun, hadi bir Mercurius ver dediğinde evde bulunsun istiyoruz. O yüzden değinme gereği duydum. Biraz daha belki ilaçlarda olduğu gibi Mercurius ilacına ihtiyaç duyan birinin zihni nasıl olur onu da anlatalım ve tabii ki genel özellikleri, iyi gelen, kötü gelen konuları. Bu ilaca ihtiyaç duyan kişi hızlı konuşur, acelecidir, huzursuzdur, kaygılıdır, soruları geç anlar, uzaklara bakar ve ondan sonra cevaplar. Özellikle bulutlu, soğuk, nemli havalarda iyice unutkan olur ve aptallaşır. Kendisiyle zıtlaşanları öldürme arzusu duyar içinde. Kolay öfkelenir, şiddete eğilimlidir, öldürme veya intihar güdüsü taşıyabilir, mantığını kaybediyor olduğunu hissedebilir. Yani böyle bir farkındalığı olabilir. Ya çok mantıklı davranmıyorum galiba gibi. Tabii şimdi tekrar hatırlatalım. Yani küçük bir çocuk boğaz enfeksiyonu oldu diye zihninde bu özellikler de var mı diye bakmayacağız. Yani bir insanın zihni sağlıklıyken boğazı hasta olabilir, tükürük bezleri iltihaplanabilir. Fakat aynı zamanda zihninde de bu özellikleri yakaladığımız birinin Mercurius alması halinde bu sorunlarından da kurtulacağından, bu ruh halinden de kurtulacağından emin olabiliriz. Yani bu zihinsel tabloyu hep o nedenle veriyoruz, anlatıyoruz. Bunun dışında genel özellikleri nasıldır, vücudunda neler hisseder? Tıpkı bir termometre gibi sıcaklık değişimlerine karşı son derece hassastır. Soğuğun da belli bir sınırdan sonrasına dayanamaz, sıcağın da belli bir sınırdan sonrasına dayanamaz. Arada kendini rahat hissettiği çok dar bir aralık vardır. O yüzden böyle bir hastayı rahat ettirmek biraz zordur, nazlıdır yani bu hasta. Yapı olarak ince saçlıdır, deri ve kasları gevşektir, kemik sorunlarında ağrıları geceleri artar, bezlerinde ödem olabilir, iltihap da olabilir. Apse geliştireceği zaman çok yavaş olgunlaşır, çok terler ve terlemek iyi gelmez. Ağzı nefesi kötü kokar. Mesela şöyle bir gözlemi ben annelere öneririm. Yani eşinizde veya çocuğunuzda diyelim ki çok kötü kokan bir ağız var ama bunun dışında da sağlığı iyi durumda. Şimdi zaten işte ne bileyim birkaç haftadır dikkatinizi çeken kötü bir ağız kokusu varsa ve üstüne de birdenbire başlayan bir işte bademcik enfeksiyonu, kaba kulak vesaire, ağızda metalik tat falan ortaya çıktığını görürseniz, işte mesela hemen acaba merkürüse mi ihtiyacı var diye aklınıza gelebilir. İyi bir gözlem bu açıdan çok önemli. Dişler yukarıdan aşağı doğru çürür. Yani kök tarafı, aşağı taraflar sağlam kalır. Yukarıdan içe doğru çürükler olur. Bunu niye böyle anlatıyorum? Çünkü homeopatik kitaplarında diş çürükleri tarif edilirken sadece dipten çürüyen dişler de var. İki dişin arasındaki bölgenin çürüdüğü durumlar da var. Şimdi bizim alışık olduğumuz çürük zaten hani dişin mine tabakasında üst tarafta yukarıdan aşağı inen çürükler. Biz zaten bunu biliyoruz ama en sık çürük tipi bu olmasına rağmen tek çürük tipi bu değil. Bu tarifi o yüzden yap. Yani diş dibinin çürümesi var, iki dişin arasındaki arayüzün çürümesi var. Dişin görünen kısmının sağlam olup diş etinin altında kalan kısmın çürümesi var, kök çürüğü var. Ve bunların da hakikaten ayrı ayrı ilaçları var. Yani mesela ağzından yana dertleri olan biri diş hekimine gittiğinde bu diş hekimi homeopatiyi biliyorsa bu soruları sorup sadece dolgu yaparak değil bu çürüklerin tekrarlamasına engel olacak şekilde homeopatik tedavi de yapabilir eğer isterse. Kendisi biliyorsa, hasta razı oluyorsa. Merkür ise ihtiyaç duyan hastanın tüklük salgısı fazladır. Sürekli yutkunur bu nedenle. Dilinde diş izleri görünür. Ağzının içi bol tüklüklü olmasına rağmen susuzluk hisseder. Diş etleri ödemli, süngerimsi, hatta kanamalı olabilir. Yatağın sıcağının iyi gelmemesi çok karakteristiktir. Yani yattığı zaman böyle çok sıcak yatak istemez. Yangılı bölgede ödem, yanma, batma hisseder. Sarımsı, yeşilimsi, iltihap ya da ülser belirtileri görülebilir vücudunda. Yani ağzında veya vücudun başka bir yerinde. İçinden sarı yeşil iltihap akan çukur yaralar, ülserler görülebilir. Neler iyi gelir? Serinlik ama tabii çok soğuklar değil. Yani çok dar aralıkta belli bir serinlik. Yatmak, olmak, oturmak, uykudan sonra uyumak iyi gelir. Yürümek iyi gelir. Neler kötü gelir? Soğuk, açık hava, akşam, kanamalı haller, uyumak, hareket etmek, sıcak, özellikle sıcak yatak. Kötü gelir. Homeopatik ilaç kataloğunda birden fazla cıvadan yapılmış ilaç var. Fakat bu ilaçların özellikleri birbirine o kadar benzer ki bu saydığımız haller açısından sizin işte hangisini aldığınız, yani Mercurius solubus mu yoksa Mercurius vivus mu aldığınız çok da önemli bir ayrıntı değildir. Bu da eğer karşınıza çıkarsa kafanızı karıştırmasın diye söyleyelim. Merkürüs'le ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Sizin Merkürüs'le ilgili bir deneyiminiz olmuş muydu?
Ateş konusunda olmuştu ve çok enteresan çünkü gerçekten Merkürüs'e ihtiyacı olan insanlarda çok değişik bir koku oluyor vücutlarında. Yani benim oğlum da oldu. Yani 7 yaşındaki çocukta ne kokusu olabilir? Böyle kafasının dibinde tuhaf bir koku, ağzında çok güçlü bir koku, burnu akıyordu, o sümüğünde acayip bir koku oluştu. Çok tuhaf gelmişti o zaman. Hani direkt insana iltihabı andırıyor. Eyvah işte iltihap mı, işte antibiyotiklik mi oldu falan derken Mercurius'un bir dozu çocuktaki her türlü kokuyu aldı vücudunda. Ayağı bile kokuyordu inanılmaz bir şekilde. O yüzden çok benimden çok değişik bir anım var bununla. İlk defa deneyimlediğim zaman çok şaşırmıştım.
İşte bu yüzden mesela bir hasta belli bir semptomu bir süre yaşadığında, yani ya yaşı küçükse çocuksa veya yetişkin olmasına rağmen bir şikayeti çok uzun süre çekmişse o artık onun hayatının bir parçası oluyor. Yani kişi mesela ağzının koktuğunu falan anlamıyor. O yüzden çevremizdeki diğer insanların yapacağı gözlemler homeopat için çok değerli. Zaten bir homeopatin iyi olup olmadığını şuradan anlayabilirsiniz. İyi bir homeopat, yani hastasının derdini kökünden çözmeye çok kararlı olan, bilgili, becerikli, deneyimli bir homeopat sadece hastayla konuşmaz. Mutlaka yakınlarıyla da konuşur. Hasta yetişkin olsa bile, yani işte karısına sorar, arkadaşına sorar, gerekiyorsa işte yani yaşı uygunsa çocuğuna sorar. Yani yetişkin hastanın yani belli bir yaşa gelmiş çocuğuna bile sorabilir. Veya işte yaşlı ve yatalak bir hastaysa bakıcısına sorar, hemşiresine sorar vesaire vesaire. bir doktorun ilaçla ilgili ideal seçim yapabilmesi için hastadan aldığı doneler kadar hastanın etrafındaki kişilerden aldığı doneler de son derece önemlidir.
Kesinlikle, yani biz onu yapıyoruz evde eşimle, yani benim aramda. Ve mesela daha geçen hafta homeopat çok enteresan bir şey söyledi. Eşim için verdiğim bilgiden dolayı ilacını daha net anladığını söyledi. O dedi işte bunları paylaşmamıştı, işte sen paylaştın. O doğru, çünkü insanın kendi yaşadığıyla dışarıdan göründüğü aynı olmuyor. Ama bunu da bu şekilde, yani doğru şekilde bakmayı da öğrenmek gerekiyor. Onu da öğrenmek çok zor oldu benim için. Şimdi herkese evde devamlı böyle bir analitik gözle, işte şusu nasıl, busu nasıl, dedektif gibi çalışıyorum. Ama artık otomatiğe bağlandı. İlk başta çok not alarak, çok zor olarak yapıyordum onu. Bence onu belirtmek önemli bir konu. Dışarıdan gözlemin doğru yapılması çok önemli.
Evet, evet. O yüzden yani böyle özellikle yardım konu yok, arı ısırdı falan gibi şeylerde değil ama kronik bir hastalığı halletmek için homeopata gitmiş biri, aile ferdine yardımcı olmak istiyorsanız, sizin de böyle biraz homeopatiyi kıyısından köşesinden anlayıp nelere bakmanız gerektiğini öğrenip o kişiye ve homeopata yardımcı olmanız o kişiye büyük bir iyilik sağlayacaktır.
Evet, bir de homeopatlar hani yüzdeyle ya da daha iyi daha kötü onunla çok ilgileniyorlar. Mesela ne bileyim, öksürükten bahsederken öksürük yüzde kaç iyileşti ya da 1 ile 10 arasında ne kadar daha iyi veya daha kötü, tam geçti veya daha kötü, yani çok kötü öksürüyor veya tam geçti pek bir şey ifade etmiyor anladığım kadarıyla. Daha çok ilacın etkisini görmek adına daha iyiye mi gittiği, daha mı kötüye gittiği önemli.
Şöyle, hani tam geçiyor olmasını tabii biz de arzu ediyoruz da, genellikle ciddi dertler öyle işte birkaç haftada birdenbire iyileşmiyor. Yoksa iyileşmesini homeopatlar da ister tabii ki. Fakat hani ne kadar iyileşti diye açık bir soru sormak daha tedbirli. Yani iyileşti mi, iyileşmedi derseniz o zaman hastanın morali de bozulur yani şimdi. Geçen geldiğinde öksürüğüm vardı, geçti mi? Yok, geçmedi. Şimdi onun bir kıymeti yok. Aynı zamanda benim hakikaten geçen ay öksürüğüm vardı, hala da geçmedi. Yani bu moral olarak da kötü. Ama geçen ay öksürüğünüzün şiddeti neydi? İşte 10 üzerinden sizi ne kadar zorluyordu? Vallahi fena değildi, sağlam zorluyordu. 8'di doktor bey. Şimdi 4. Şimdi 4 dediğinizde tamam, hala orada öksürük var ama 2 katı iyileşme var. Dolayısıyla bu tamam, yani daha geçmedi ama verilen ilaç iyi gelmiş. Bunu görmeye imkan sağlıyor.
Evet.
Geçmedi. Geçmedi. Şimdi ilaç mı yanlış yoksa ne yani, doz mu az geldiğinde nasıl karar vereceğiz? Dolayısıyla siz yok vallahi geçen ay 8'di şimdi 10 oldu derseniz o başka bir şey. Geçen ay 8'di şimdi 4 oldu derseniz başka bir şey. Vallahi geçti derseniz tabii hep beraber zil takıp oynayalım, yani o hepimizin istediği bir şey. Zaten o yüzden tedavi alıyorsunuz. Doktorun da çabası o yüzden.
Bir de tabii vücudun kendini iyileştirme hızı var. Herkesin hızı aynı olmadığı için de daha temkinli oluyor belki o şekilde yaklaşmak. Yani bazen ilacı veriyorsunuz ama ilaç sadece şöyle bir şeyleri oynatıyor. Asıl vücut onunla baş ediyor hastalıkla.
Şöyle, hani bunu hemen düzelteyim. Şimdi homeopatide ilacın sizin için yaptığı hiçbir şey yok aslında. Yani mesela şöyle diyeyim, vücudunuza adı konmuş bir enfeksiyon var. Yani kanınızdan örnek aldılar, dediler ki burada streptokok enfeksiyonu var. İşte bilmem ne grubu antibiyotik vereceğiz dediler. Siz o antibiyotiği ağızdan aldığınızda veya enjeksiyonla aldığınızda o antibiyotik maddesi, yani uyduruyorum şimdi tetrasiklin vesaire, amoksisilin neyse, gidiyor streptokok bakterisinin artık zarını mı yırtacak, DNA'sını mı bozacak, RNA'sını mı parçalayacak, her ne yapacaksa gidiyor, yapıyor. Fiilen sizin içinizdeki mikrobu öldürüyor. Antibiyotik yapıyor bunu. Fakat siz bir abseniz var, ağzınızda bir ülser var, işte tükürük bezlerinizde bir enfeksiyon var vesaire. Merkürius aldınız. Aldığınız Merkürius ilacının içinde hiçbir madde yok zaten. Yani biz onu cıvayı bir takım işlemlerden geçirip yaptık ama onu o kadar seyreltip çalkaladık ki içinde onun cıva molekülü bile kalmadı. Dolayısıyla aldığınız ilacın sizin kanınıza karışıp işte midenizden, bağırsaklarınızdan geçip enfeksiyonun olduğu bölgeye girip oradaki mikroplarla bir kimyasal savaş başlatması gibi bir durum söz konusu değil zaten. Homeopatik ilacın yaptığı mücadele daha çok şöyle bir mücadele. Şimdi artık Türkiye'de de sağ olsun milli çalışmalar var. Uydu gönderiyoruz. İnsansız hava araçları falan yapıyoruz ya. Şimdi mesela sınırda bir problem var. Yani düşman askerleri sınırı geçti, içeri girdi. Ama neredeler? Yani nereye bombalayacağız? Yani bir, ya da birlikleri nereye göndereceğiz bilmiyoruz. Şimdi insansız hava aracını gönderdiniz, o da fotoğrafla bunların yerini saptadı ya. Çektiği bir fotoğraf. Yani ateş etmedi, bomba atmadı, hiçbir şey yapmadı. Sadece bir fotoğraf çekti. Sonra işte Ankara'daki genelkurmaya ne dedi? İşte ben dedi şu koordinatlarda düşman askerlerini gördüm dedi. O kadar. Ondan sonra işte genelkurmay işte hava üstüne gidin şurayı bombalayın falan diyor veya işte komandolara gidin şurayı kuşatın diyor falan. Kim onu yapan? Vücudun kendisi. Kendi antikorları, kendi T hücreleri, akyuvarları vesaire. Ama hani konuştuğumuz örnek üzerinden gidiyorum. Homeopatik civa ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Yani şurada düşman askeri var dedi. O kadar. Verdiğimiz örnek üzerinden.
Evet, çok güzel bir örnek verdiniz. Anlatması çok zor çünkü ben de düşünüyordum. Yani çok zor anlatması homeopatiyi. Gerçekten nasıl işlediğini.
O yüzden homeopatik bir ilaç aldığınızda hastalığı yenen sizsiniz. Homeopatik ilaç değil. Dolayısıyla buradan çok önemli bir yere bağlamam lazım. Eğer siz yeteri kadar güçlü değilseniz homeopatik sizin için iyi bir tedavi olmayabilir. Yani belki size hakikaten antibiyotik falan vermek gerekir. Şimdi homeopati gerçekten iyi bir tedavi metodu. Ama siz yeteri kadar güçlüyseniz, hala hastalığı yenecek kadar gücünüz varsa ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız, o zaman sizin için homeopati iyi bir tedavi. Ama siz yani bütün gücünüzü çeşitli sebeplerle ama hastalık sebebiyle ama yanlış tedaviler sebebiyle tüketmişseniz, takatınız kalmamışsa, tamam istediğiniz kadar uydu fotoğrafı verin. Yani elinizde savaşacak top tüfek asker kalmamışsa nereye gidip ne, kiminle savaşacaksınız? O zaman işte dışarıdan hakiki asker lazım. O zaman serumu takacaksınız, vitamin, mineral, antibiyotik ne varsa vereceksiniz. İçeride kuvvet kalmayınca dışarıdan vereceksiniz. Vermek zorundasınız. Dolayısıyla her tedavi olduğu gibi homeopatiyi de yerli yerinde doğru gerektiği yerde gerektiği kadar kullanmak lazım. Eğer sizin kendi gücünüz tükenmişse homeopati sizin için en iyi tedavi değil. O an için değil. Yani iyileştikten sonra başka bir durumda, gelecekte başka bir hastalıkta olabilir. Ama bütün gücünüz şu anda tükenmişse, mücadele için enerji kalmamışsa, o zaman belki bu hastalığı yenmek için homeopati en uygun değil sizin için. O yüzden çocuklar, genç ve güçlü insanlar veya yaşlı olup da kendilerine iyi baktıkları için güçlerini tüketmemiş insanlar homeopatik tedavi için daha iyi adaylar. Ama işte yanlış tedaviler, bir sürü ameliyatlar nedeniyle güçlerini tamamen tüketmiş, artık bastonla yürür hale gelmiş, sepet sepet ilaç kullanmadan ayakta duramaz hale gelmiş kişiler için homeopati en iyi tedavi olmayabilir. Veya bu kişiler her şeye rağmen homeopatik tedavi almayı seçerlerse bilsinler ki öyle hızlı iyileşme olmayacak. Böyle adım adım, yavaş yavaş, sakin sakin ilerleyen bir tedavi planı hayal etsinler. Büyük beklentileri olmasın.
İyileşme oluyor da, mesela annemde öyle bir örneği vardı, fibromiyajı bir sürü ilaç, iyileşme oluyor ama çok uzun süren. Şimdi 2 senede iyileşti artık, yani hiç ilaç kullan, yani normal alopatik ilaç kullanmadan yaşıyor artık sağlıklı bir şekilde. Ama o 2 sene o ilaç bırakma ve hani hastalıktan iyileşme süreci çok, gerçekten çok zor geçti onun için. O yüzden orada bir doğru bir noktayı deniyorsunuz. Yani bugün işte normal ilaçlar gibi işte şimdi aldım aspirini başımın ağrısı geçti gibi olmuyor homeopati ama vücudu güçlendiriyor, iyileştiriyor aslında. Sabrederseniz.
Şöyle bir anlamaya meydan vermemek için hemen yine müdahale etmek zorundayım. Kişi yaşlı ve güçsüzse hemen olmuyor. Siz bunu 10 yaşında bir çocuğa veren 2 saat içinde kurtulur. Yani ağır bir hastalıktan bile kurtulur yani.
Evet.
Zatürreden 1 saat içinde iyileşebilir. Bakın doktora gider, hastanede zatürre teşhisi koyarlar. Sonra homeopat işte 10 yaşında, 15 yaşında birine doğru bir tane ilaç verir. 1 saat sonra zatürre belirtisi kalmaz. Eğer kişi güçlüyse.
Bizim o arada bir şey daha söylemek istiyorum. Çok enteresan gelmişti. Bizim gittiğimiz, yani kızımın gittiği homeopat komada yatan bir ve babası da doktor olan bir çocuğu tedavi etmiş. Yani artık hiç yapacak bir şey yok, komada, 15 yaşında bir çocuk. Doktor babası demiş ki peki demiş madem öyle homo yapıp baksın bakalım. Ve o sırada da yakında bir yerde değilmiş, telefon üzerinden demiş. Tabii bir tane remedinin çok çok yüksek dozu gerek. Yani o zaman tabii biliyorsunuz çok yüksek doz gerekiyor. Bir kere vermiş ve bir saat sonra komadan uyanmış çocuk. Yani böyle de bir gücü var. Çok inanılmaz bir şey duyunca. Gerçekten.
Şimdi, lafı açtı. Madem bu konuda ben de bir anekdot anlatayım. Şimdi çok ünlü bir homeopat var. 1900'lü yıllarda vefat etti. James Tyler Kent. Yani bugün hala onun kitapları homeopatik kolejlerinde ders kitabı olarak okutuluyor. Yani kitapları da hala kullanılıyor. Yani üstünden vakit geçmiş olmasına rağmen o kadar geçerli, o kadar güncel kitaplar. Şimdi kendisi klasik tıp doktoru döneminde ve üniversitede de, yani tıp fakültesinde de hoca, profesör. Evleniyor. Karısı hastalanıyor. Genç bir doktor. Arkadaşlarına danışıyor. Karısını iyileştiremiyor. Karısı vefat ediyor. Kendisi de genç. Aradan biraz zaman geçiyor. Bir daha evleniyor. İkinci karısı da hastalanıyor. Şimdi biraz daha yaşlı, biraz daha deneyimli. Yine üniversitede hoca. Yine tıp fakültesinde bir sürü doktor arkadaşı var. Onu da kurtaramıyor. Yani deniyorlar. Kadın bir türlü iyileşmiyor. Fakat karısı homeopatiyi duymuş. Ya diyor, yani bana bir homeopat getir bari diyor. Şimdi koskoca doktor kendisi, arkadaşları bakmış, çözememiş. Ya diyor, şarlatan onlar, o mu düzeltecek, boşver falan filan. Kadın diyor ki ama düzeltemedin yani hani senin dediğin her şeyi yaptık olmadı. Arkadaşların dediği her şeyi yaptık olmadı. Ben gidiyorum yani bir de homeopat deneyelim falan. Şimdi adam zaten ilk karısını da kaybetmiş, kurtaramamış, onun da acısını çekiyor. Karısının tabii bu isteğine hayır diyemiyor. Artık hani arıyor, buluyor bir tane homeopat, getiriyorlar eve. Ve bu homeopat iyileştiriyor kadını. Bunun üzerine James Tyler Kent üniversitedeki görevinden istifa ediyor. Tıp fakültesinde öğretmenlik yapmayı bırakıyor. Homeopati öğreniyor. Homeopat oluyor. Homeopatik kolejinde öğretmenlik yapmaya başlıyor. Ve ardından yani o kadar iyi bir homeopat oluyor ki işte az evvel söylediğim gibi yani bıraktığı kitapları üstünden 200 yıl sonra hala ders kitabı olarak okuyoruz. Öyle bir homeopat oluyor yani.
Çok güzel, evet. İnsanın hayatının yolunu değiştiriyor. Evet. Değiştirmiş yani.
Şimdi o zaman yeni ilacımıza geçelim. Nux vomica. Nux vomica bir bitki. Bitkinin tohumlarını kullanarak yapılan bir ilaç. Nux vomica'yı hem özendireceğim hem de ama yani şimdi elinizde böyle bir ipucu var diye abartmayın diyeceğim. Çünkü neden? Nux vomica ağır bir yemekten dolayı mesela işte o yani yılbaşlarında yenen yemekler gibi veya işte iftar sofralarında o gün aç kalıp sonra her şeyden baklavasına böreğine varana kadar yediğimiz sofralarda sonra çöken ağırlık hissinden sonra hatta ve hatta işte fazla alkol almaktan dolayı ortaya çıkan akşamdan kalma hassasiyetlerinde ilk akla gelen ilaç budur. Fakat eğer böyle bir hayat tarzınız varsa yani işte oburluk ne bulursa yeme ardından işte bol miktarda alkol tamam ilacı bulduk falan deyip sakın bu hayat tarzına devam etmeyin. Yani arada böyle bir kaçamak olur da fenalaşırsanız tamam Nux vomica alın ama hani sağlığınıza değer veriyorsanız zaten makul miktarlarda yiyin. Alkol falan da içmeyin. Önermiyoruz. Alkolün en ufak miktarları bile maalesef son derece zararlı. Sağlığına değer veren birinin gerçekten hiç alkol içmemesi gerekiyor. Ve ben şöyle söyleyeyim. Ben kahve bile içmiyorum. Yani alkolü falan geçtim. Kahve bile içmiyorum. O yüzden yani sağlığına değer verenler zaten kesinlikle bu yolu izlemesinler. Ama işte hani insanlık halidir. Arada bir kaçamak olur. Bir fenalık hali gelir. Bir şeyleri çok yersiniz. Ağırlık basar falan. İşte o zaman ilk aklınıza gelecek olan ilaç Nux vomica'dır. Genelde de yani hani böyle sağlığı yerinde ortalama biriyseniz hani 30C potansiyelindeki tek bir Nux vomica sizin rahatlamanız için yeterli olacaktır. Peki bunun dışında nerelerde kullanılır Nux vomica? Mesela gün boyu akan ama sadece akşamları tıkanan burun. Şiddetli üşüme, titreme, terleme eşliğinde saman nezli. Kemik ve eklemlerde hassaslık ve ağrılar. Kabızlık veya ishal durumları. Özellikle alkol aldıktan sonra kötüleşen kramp ve kasılmalar, özellikle seyahat sırasında ortaya çıkan bulantı ve kusma. Peki, nasıl bir zihin yapısındaki kişiye Nuxomica iyi geliyor? Klasik bir Nuxomica karakteri hırslı, rekabetçi, sinirli biridir. Beceriksizliklere katlanmaz. Böyle çok hırslı bir iş adamı tiplemesi vardı Nuxomica'nın. O kadar ki eşyalara, makinelere bile öfkelenebilir. Yani fotokur makinesine tekme atar. İşte kendisine içecek vermeyen içecek makinesine tekme atar. Bu durumda en çok midesine vurur ve spazm yaşar. Bu spazmlar ufacık bir dokunmayla bile tekrar eder. Ve bu kişiler alkol, tütün, kahve ve baharatlara düşkündürler. Yani sık sık bunlara başvururlar kendilerini iyi hissetmek için. Genel özellikler nasıldır? Spazm ve abartılı bir hassasiyet birlikte olunca akla ilk Nuxomica gelir. Rektum ve idrar kesisi de bu kişiyi rahatsız eder. Tuvalete gider ama boşaltamaz. Ya da bir miktar boşaltım gerçekleşse bile hala içeride bir şeyler kaldı hissi hastayı rahat bırakmaz. Kabızlık ve ishal dönüşümlü olarak görülebilir. İshal atakları hastayı birdenbire tuvalete koşturacak kadar ani gelebilir. Kadınlarda rahim sarkarak idrar kesesine baskı yapar ve adet döneminde karın bölgesinde kramp olur. Göbek ve kasık fıtığı söz konusu olduğunda hastayı iyileştirip ameliyattan kurtardığı klinik kayıtlarda yer almaktadır. Erken başlayan bol ve koyu renkli adet kanamaları içinde iyi bir düzenleyicidir. Hahnemann uzun süren hastalıklar kitabında böyle durumlarda adetin 4. günü Nuxomica alınmasını önermektedir. Genellikle sabaha karşı 3'te uykusu kaçar ve yatağın içinde bile üşür. Nuxomica'ya elbiselerini gevşetmek, sıcak içecekler, yatağa uzanmak, oturmak, sıcak yatak, soba ve kalorifer yanında oturmak iyi gelir. Soğuk, rüzgar, soyunmak, üstünü açmak, dokunulmak, tütün, gece yarısından sonra, adet kanamaları sırasında, kahve, soğuk yemek yemek, kahvaltı kötü gelir. Nuxomica böyle bir ilaç. Sizin Nuxomica ile ilgili tecrübeleriniz olmuş muydu?
Nuxomica ile ilgili tecrübem olmadı fakat olabilirmiş, kaçırmışım şimdi onu fark ettim. Çünkü daha geçen hafta sonu dediğiniz gibi biraz fazla yemek yedik, bir yere davetliydik ve eve geldiğimizde eşim de ben de akşam yemeğini yemediğimiz gibi öğlen de bu yemek. Ertesi sabah bile tok kalktık ve nasıl midemiz bulanıyordu, uyuyamadık bütün gece. Demek ki geçen hafta aldığımız yerken bir ilaçmış bu. Şimdi onu anlamış oldum. Demek ki bundan sonra aklımı tutacağım. Biz de aslında çok sağlıklı besleniyoruz ama işte arada sırada böyle kaçıyor.
Ya ufak tefek keyif kaçamakları ben bile karşı değilim. Yani çünkü çok yavan ve kuru bir hayat da sağlık için o kadar iyi değil. Yani ara sıra canımızın istediği kaçamakları yapmamız gerekiyor. Sistemi de birazcık zorlayıp hani hareket ettirmek de gerekiyor. Yani çok steril, çok sağlıklı yediğin zaman sonra da ufacık sokaktan bir simit yersin, ishal olursun falan yani. Yani o kadar da steril yaşamamak lazım zaten.
Evet, birazcık tabii normun içinde yaşamak lazım. Şimdi buraya gelmişken geçen hafta bana bir şey söz vermiştiniz, vaktimiz olmamıştı. Nuxomica ve Ipecacuanha ile yani ikisinin arasındaki farkı anlatacaktınız. Çünkü evet, sisteminde bulantısı ile ilgili. Lütfen onu kısaca evet. Çok merak ediyorum özellikle kişisel olarak.
Tamam. Şimdi hatırlarsanız ben de şey demiştim zaten. Hani vakit kalmadığı için yapamamıştık ama Nuxomica'yı da anlatayım öyle demiştim. Nuxomica'yı da anlatma istememin sebebi şuydu. Hani iki ilacın da tablosunu bilelim. İzleyicilerimiz için de karşılaştırmak kolay olsun diye. Şimdi Nuxomica sadece bulantı ilacı değil. Yani mesela Ipecacuanha hiçbir homeopatik ilacı sadece bir şeyin ilacı değil ama bir bulantı söz konusu olduğunda önce Ipecacuanha akla geliyor. Ama bir bulantı söz konusu olduğunda önce Nuxomica akla gelmiyor. Yani bakın Nuxomica'yı da anlatırken önce ağır yemeklerden sonra dedim. Ondan sonra İşte kemik ağrıları çeker dedim, işte üşütür terler dedim, burnu tıkanır dedim, kabız olur, ishal olur dedim, alkol aldıktan sonra kötüleşir dedim. Bunlar Ipecacuanha'da hiç yok. Dolayısıyla bu programın başında bahsettiğimiz konuya dönüp dolaşıp geliyor. hastalığı tetikleyen neden ne? Yani bu kişinin midesi niye bulanıyor? Bu kişinin karakteri nasıl? Ve bu kişide başka hangi semptomlar var? Şimdi iflah olmaz bir bulantı var. Sebebini dahi bulamıyoruz. Geçmek bilmiyor, inatçı. İlk aklımıza gelen şey Nüksomika değil, İpekokana. Ama mesela bu kişinin karakterini biliyoruz. Mesela hırslı bir iş adamı. Yani illa iş adamı olması gerekmiyor. Mesela bir öğrenci çocuk düşünün. Sınıf birincisi olmak istiyor. Yani sınıf birincisi değilse rahat. 9 alınca ağlıyor. Niye 10 almadım diye. Şimdi işte bu da Nüksomika. Anlatabiliyor muyum? Yani illa milyon dolar kazanan iş adamı profili değil yani. Hırs burada önemli. Yani ne için hırs yaptığınızın bir önemi yok. Yani 5 yaşında olabilirsiniz. Yuvada bütün oyuncaklar benim olacak. Diğer çocuklar hiçbiriyle oynamayacak diye de hırs yapabilirsiniz. Karakter önemli. Bulantıyı tetikleyen neden önemli. Başka semptomlar var mı? Bu önemli. Dolayısıyla resmin tamamına bakarak karar veriyoruz. Yani karaktere, tetikleyen sebebe, eşlik eden diğer semptomlara bakarak karar veriyoruz. Nüksomika işte bahsettik. Fıtık varken işte fıtığı bile iyileştiren bir ilaç. Yani fıtık ameliyatından kurtarıyor mesela. Yani yeteri kadar erken ilacı almaya başlar. İpekokan öyle bir ilaçtı. İpekokan gerçekten bulantı ilacı. Yani inatçı, bitmek bilmeyen, sebebi belli olmayan bulantılarda ya bari bir İpekokan verelim, geçmezse o zaman hani bakarız falan dediğimiz durumlar var. Yani benim mesela İpekokan'a ihtiyacım olduğu bir durum oldu. İpekokan'ın şöyle tipik bir özelliği daha var. Geçen programda o kadar değinmedik ama İpekokan ilacını daha detaylı okursanız, sayfalarca okursanız İpekokan'ın çok tipik böyle ağızda acı bir tat veren bir özelliği var. Şimdi biz bunu tabii iyi anlatabilmek için tekrar birinci yani ilkbahardaki teorik derslere biraz değinmem lazım. Biz bir ilacın neye iyi geldiğini nasıl anlıyorduk? Homeopatik ilacı sağlam birine veriyorduk. Onda hangi semptomlar ortaya çıktığına bakıyorduk. Şimdi İpekokana'yı sağlam birine verdiğiniz zaman ağzında böyle işte çok sevimsiz acı tat ortaya çıkıyor. Ve işte homeopatik kitaplarda da İpekokana ile ilgili olarak bu özellik yazıyor. Şimdi ben de çok kötü bir bulantı yaşadım enfeksiyondan dolayı. Başka her türlü semptomum iyi geldi. Boğaz akıntım, öksürüğüm, her şeyim geçti. Bulantım bir türlü geçmiyor. Artık İpekokana tabii aklımın bir köşesinde okuyorum ama ağzımda acı bir tat yok. Ve diyorum ki kendi kendime. Yani tamam hani İpekokana bulantı ilacı ama ağzımda bu acı tat yok. O yüzden herhalde benim ilacım İpekokana değil. Ama acaba ne? Yani İpekokana değilse ne alacağım yani? Bulamadım. Sonra bir homeopat arkadaşımı aradım. O da işte beni uzun uzun dinledi. Diğer semptomlarıma baktı. Hangileri geçti, hangileri kaldı. Şu anda neler var? Dedi vallahi dedi tamam dedi Serdar dedi. Ağzımda acı tat yok ama dedi ben sana yine de İpekokana vereceğim dedi. Şimdi ben de zaten işte 4-5 gündür hastalıkla mücadele edeyle yorgun düşmüşüm, kafam düzgün çalışmıyor falan. Arkadaşıma da güveniyorum. Dolayısıyla dedim ki tamam hani ben karar veremedim, ağzımda da acı tat yok. Ama işte arkadaşım da beni yarım saattir dinliyor ve o İpekokana uygun gördü. Artık fazla inceleyip sık dokunma Serdar, al İpekokana dedim. İlk tableti aldıktan yarım saat sonra geçti bu.
Evet, o önemli, insanın bazen kendini anlaması zor oluyor hastayken.
Tabii.
Dışarıdan. Tamam, o netleştirdi benim için. O zaman İpekokana tamamıyla bulantıyla yani.
Daha bulantı ağırlıklı, evet.
Evet. Nüksomika biraz daha farklı şeyler de var ve Nüksomika'da dış etkenlerin de etkisi olabiliyor. İçki falan gibi. Yani.
Bir de yani İpekokana'nın tablosunda kusma daha kuvvetli. Yani her şey kusmayla ilgili. Yani Nüksomika'da her şey sadece kusmayla ilgili değil. Yani Nüksomika kusmaya da iyi geliyor.
Anladım.
İpekokana ise neredeyse sadece kusma ilacı yani. Neredeyse.
Teşekkürler. O netleşti kafamda. İyi oldu Serdar Bey. Şimdi bir sonraki ilaç Pulsatilla'ydı sanırım.
Pulsatilla, evet. Pulsatilla da çok enteresan bir ilaç. Niye enteresan bir ilaç söyleyeyim. Şimdi homeopati ile ilgilenen kişilerin yaklaşık %80-90'ı hanım. Homeopat olmak isteyenlerin de %80-90'ı hanım. Homeopatiden iyileşmek isteyenlerin de %80-90'ı hanım. Ve bizim bazı ilaçlarımız özellikle hanımlara iyi geliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Yani işte kliniğe diyelim 100 tane erkek geliyor, 100 tane de kadın geliyor. Bunlara verilen ilaçlar not alınıyor. İstatistik olarak bakılıyor. İşte erkek olan hasta en çok hangi ilaçları kullanmışlar? Kadın olan hastalar en çok hangi ilaçları kullanmışlar diye bakılıyor. Belli bir dönemin sonunda bir sürü klinikten, yani dünya çapında bir sürü klinikten, bir sürü homeopattan gelen bilgiler derlenip toparlandığında belli merkezlerde bakıyorlar ki yani şu belli başlı ilaçları erkekler daha fazla kullanmış. Belli başlı ilaçları da kadınlar daha çok kullanmış. O yüzden hani medikal anlamda bir gösterge olarak hani bu erkeklerin ilacıdır, bu kadınların ilacıdır diye bir şey yok ama istatistikler kullanıma bakıldığında belli ilaçların kadınlar tarafından daha sık kullanıldığını, belli ilaçların da erkekler tarafından daha sık kullanıldığını görüyoruz. Fosatilla da kadınların daha sık kullandığı ilaçlardan biri. Özellikle çok tipik bir kadın tiplemesine çok iyi geliyor. Bu şablonları böyle çok katı ezberlememek gerekiyor. Çünkü şimdi mesela sarışın mavi gözlü bir kadın tiplemesi var Fosatilla'nın. Ama bu yani esmer bir kadın Fosatilla alırsa iyi gelmez. Ya da esmerse hiç ona Fosatilla vermeyin diye anlamında değil. Bunlar hep istatistiksel olarak sıklık itibariyle değerlendirecek bilgiler. Şimdi Fosatilla özellikle kadınların sık kullandığı bir ilaç. İkincisi sarışın ve mavi gözlü kadınların sık kullandığı bir ilaç. Üçüncüsü duygusal, romantik, kolay ağlayan, canı sıkıldığında dostlarından, eşinden teselli bekleyen kadınlara özgü bir ilaç. Hani böyle özellikleri var. Peki Fosatilla nasıl bir çiçek? Fosatilla Alp Dağı'nın eteklerinde mor renkli bir çiçek. Fakat yani Fosatilla yazın Google'da ve görüntüler, resimler diye seçin. Karşınıza Fosatilla'nın resmi gelsin. Fosatilla mesela lale gibi dik duran bir çiçek değil. Boynu bükük bir çiçek. Ya bu da çok ilginç. Böyle mahzun, yani kırılgan, yumuşak huylu, böyle sert rüzgarlar estiğinde işte eğilip yere kapaklanan, karşısında sert, inatçı biri olduğunda ona hayır diyemeyen, ona karşı duramayan, karakterde bir kadın Fosatilla. İyi huylu, yumuşak başlı ama hayır diyemediği için haklarını koruyamayan, haklarını koruyamadığı için, her şeye evet dediği için belki yapmak istemediği şeyleri yapan ama buna da içerleyen, bu içerlemenin ardından takım sıkıntılar, hastalıklar yaşayan ve bu hastalıklar nedeniyle Fosatilla ilacına ihtiyaç duyan bir kadın. Peki ne tür hastalıklara yakalanıyorlar Fosatilla'ya ihtiyaç duyanlar? Böyle kıvamlı, yeşil sarı balgamı olan enfeksiyonlar geliştiriyorlar. Bu enfeksiyon kulakta olabilir, burunda olabilir. Sarı yeşil akıntıları olan enfeksiyonlar geliştiriyorlar. Öksürükleri oluyor. Sabahları gevşek, akşamları kuru. Gözlerinde konjüktivit gelişiyor. Arpacık gelişiyor. Mitolojiye göre Fosatilla çiçeği Venüs'ün gözyaşlarından ortaya çıkmış. Venüs biliyorsunuz güzellik tanrıçası. Ve ta antik Yunan zamanından beri de ilaç olarak kullanılan bir bitkiymiş. Fitoterapide yani o dönemde, o çağda yine göz sorunları için kullanılan, bilinen bir ilaçmış Fosatilla. Fosatilla karakterini çok iyi tarif ettik. Belki de bu program boyunca yani sadece bu içinde olduğumuz program boyunca değil, tüm ilk yardım bölümünün en kapsamlı karakter analizini Fosatilla için yapmış olduk. Çünkü çok tanıdık bir karakter aslında Fosatilla. Türk halkı arasında da böyle hanımlar fazlasıyla mevcut. O yüzden Fosatilla Türkiye'de de sıklıkla kullanılan ilaçlardan biri. Yani biz homeopat arkadaşlarımızla kongrelerde falan fikir alışverişinde bulunduğumuzda soruyoruz mesela işte kendi bireysel eczanende işte bugüne kadar en çok hangi ilaçlar tükendi diye birbirimize sorduğumuzda işte Fosatilla da en çok tükenen ilaçlardan biri aslında. Başka hangi özellikleri var Fosatilla'nın? Damar hastalıkları yaşayabilir, zonklayan ağrıları olabilir, kanında koyulaşma olabilir, damarlarında ödem görülebilir, kılcal damarlarında kan birikebilir, vücut ısısı ve enerjisi kolay düşer, baş bölgesinde, sinüslerinde kan toplanır, beyinler ağırlaşmış gibi hissedilir, başı ağırlaşmış gibi hissedilir. Ağrılara bazen beynin orta bölgesinde ve sağ tarafında ortaya çıkan felç eşlik eder ve baş dönmesi görülür. Bu belirtiler özellikle yüksek bölgelerde fırtına yaklaşıyorken hava basıncı düştüğünde daha da kuvvetlenir. Demin söylemiştik Fosatilla yüksek yerlerde yetişen bir çiçekti. Dolayısıyla Fosatilla'ya ihtiyaç duyan insan da yüksek yerlerde ki hava akımlarından daha kolay etkilenen bir insan. Tuvalete gittiğinde dışkısı yumuşak olur, ağrısız yaşar sellerini ve tuvalete gitmek bu kişiye iyi gelir ama tuvalette uzun oturur. Yani işi çabuk bitmez. cinsel organlarda bir tür hissizlik vardır. Erkeklerde, yani prostatinle ihtiyaç duyan erkeklerde iktidarsızlık görülebilir. Kadınlarda zevk alamama görülebilir. Kola üşür ama yine de sıcağı sevmez ve açık hava ister. Birinin prostatinle ihtiyacı olduğunu gösteren en tipik, yani böyle asla atlanmayacak belirti nedir biliyor musunuz? Mesela kış ortasında bu kişinin evine gidersiniz ama cam açıktır. Kış ortasında onu arabanıza alırsınız. İlk yaptığı iş arabanın camını açmak olur. Yani giden arabanın, yani 60-70 km hızla giden arabanın camını açar mesela. O rüzgar yüzüne vursun ister. Üşür hem de. Yani dersin ki üşümüyor musun? Üşüyorum der ama o hava akımını da yine de ister yani.
Evet, çok enteresan.
Prostatinanın bir özelliği de kolay susamaz. Çünkü zaten vücut ödem yapmıştır. Vücut sıvıları artmıştır. O yüzden yani su içmek istemez. Yani daha fazla su alarak suyla ilgili sorunlarını artırmak istemez. Toparlarsak işte neler iyi gelir? İşte açık havayı sever, cam açar, arabada, evde, banyo yapmayı sever, soğuğu sever, çürüyor halde sever hem de. Bastırmayı sever, yani acıyan yaralı yerlerini bastırmayı sever. Hareket etmek iyi gelir, yatağa uzanmak iyi gelir. Cihaz hiç sevmez, hızlı yürümek iyi gelmez, susmak, olmak iyi gelmez. Cinselliğini yaşaması gerekir, bastırmak iyi gelmez. Yatağa uzanmak, özellikle de sol tarafa, sol tarafın üzerine yatarak uzanmak iyi gelmez. Uyumak da iyi gelmez, uyanmak da iyi gelmez. Yani uyuduktan sonra da kendini iyi hissetmez, uyandıktan hemen sonra da iyi hissetmez. Kanamalı durumlar hoşuna gitmez, iyi gelmez. Kendini o dönemlerde kötü hisseder. Vücudunun pozisyonunu değiştirmek iyi gelmez. Yani otururken kalkmak, kalkarken oturmak, yürümek vesaire iyi gelmez. Akşamüstüleri, öğleden sonraları kötü gelir. Ekmek, yağ, meyve, omlet, hamur işi, yağlı etler, tütün iyi gelmez. Çok tipik olan prostatinle özelliklerinden biri ağır ve zengin yemeklerden sonra işte ne bileyim böyle istakozdu, işte kuzu tandırdı, bol tereyağlı yumurtaydı, mıhlamaydı falan gibi yemeklerden sonra direkt kötüleşir. Yağlı yemekler çok kötü yedir. Hazmedemez. Ay niye yedin falan olur. Sindiremez. Böyle şeyler gözlediğinizde, hele bu gözlediğiniz kişi bir hanımsa, hele bir de sarışın mavi gözlüyse hiç fazla inceyip sık dokunmadan prostatinle verebilirsiniz. Senin tecrübeleriniz olmuş muydu prostatinle ilgili olarak?
İnanır mısınız, tek kızımın aldığı ve özlediğim ilacı o şu anda. Şimdi çok şükür hiç hastalanmıyor ama bir ara çok fazla, zaten homeopatiye o yüzden başlamıştık, çok hastalandığı için. Şimdi prostatinle de bir de düşük ateş oluyor. İnanılmaz sempatik, çok bal gibi tatlı ve böyle hep böyle sarılmak falan istiyordu falan. Öyle çok yumuşak, anlattığınız gibi bir karakteri oluyordu ve hani onun tabii hasta olmasını kesinlikle istememekle beraber bir yandan da arada sırada prostatinle olsun diye de yani hani isterim hani ortayı bulup hastalanmadan. Çünkü gerçekten çok, ya en azından benim kızımda çok tatlı oluyordu. Çünkü normalde çok kararlı, işte ne istediğini bilen, hani çok farklı bir kişiliği var. Böyle şefkatli sarılıp böyle ne bileyim beraber vakit geçirdim. Bencil olarak, bir anne olarak çok hoşuma giden bir şey. Yani çok kullandığı oldu prostatinle ve bir tanesinde de iki gözünde birden anlattığınız gibi konjüktivit oldu. Önce bir tanesine başladı, sonra doğal olarak tabii öbürüne bulaştı. Ve inanılmaz iyi geldi ve şu anda tamamıyla iyileşti artık bütün bu prostatinle. Diğer belladona da alıyordu onun özelliklerinden. Ve çok sağlıklı, yani hiç ihtiyacı yok, artık hastalanmıyor. Ama öyle güzel anılarım var benim prostatinle diğerlerine rağmen özellikle.
Çok güzel. Yani işte bu iyileşme haberleri belki bizim işte ilaçlardan, teorik bilgilerimizden çok daha etkili, çok daha keyifli, izleyicilerimiz için çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Programın en sevdiğim özelliklerinden biri benim de. Bugün şu ilaçta ben durmak istiyorum. Çünkü zaten ek anılarla bayağı zenginleştirdik. Daha fazla sıkmayalım, tadında bırakalım istiyorum.
Evet, bence de güzel, bayağı bilgi sahibi olduk yine sayenizde Serdar Bey. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bir dahaki programda yine ilk yardım konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz her zamanki gibi.
Ben de teşekkür ediyorum. Yeni programda görüşmek üzere. I never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings. In the movies, and
I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcard envy. Every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds in your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals.
Royals.
You don't run in our blood. That kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
You can call me Queen Bee. Baby, I'll rule,
I'll rule, I'll rule.
Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. Everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from money. But every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals,
royals.
It don't run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
You can call me Queen Bee. Baby, I'll rule,
I'll rule,
oh, oh. Let me live that fantasy.
Oh, oh, oh.
Bigger than we ever dreamed. And I'm in love with being queen.
Oh, oh, oh, oh.
Life is game without a care. We ain't caught up in your love affair. And we'll never be royals,
royals.
It don't run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.